Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Yeni bir Yankılar programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğum Kürt siyasetçi, avukat, hukukçu, yılların deneyimli ismi Hasip Kaplan. Sayın Kaplan, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sayın Kaplan, son günlerde yeniden HDP ile ilgili tartışmalar yeniden başladı Türkiye'de. Siz de yakından takip ediyorsunuzdur. Özellikle Kars Belediyesi'ne kayyum atanması, önce tabii Ayhan Bilge'nin gözaltına alınması, sonrası tutuklanması ve diğer eş başkanların gözaltına alınarak tutuklanması, kayyum atanması ile birlikte bir ara seçim tartışması başladı. Siz de sosyal medyada zaman zaman bunu dile getiriyorsunuz. Bu ara seçim tartışmasının temelinde ne yatıyor? Böyle teknik sorularla başlarsak önce.
Evet.
En azından konuyu anlamak açısından izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz konuyu tam net anlaşılır. Bu ara seçim tartışması nasıl başladı?
Evet. Şimdi 6-8 Ekim Kobani olayları biliyorsunuz 6 sene önceki bir olaydı. Ve Kobani'nin IŞİD'e karşı direnişinin en sıcak günleriydi. Sonuçta Kobani halkı tarihsel bir zafer kazanarak IŞİD'i yenilgiye uğrattı. Ve böylece kendi toprağını, onurunu koruyarak bütün dünyaya da meşru bir direnişin, destansı mücadelenin görüntülerini verdi. Evet. Özellikle kadın savaşçıların, kadınları köle pazarında satan IŞİD'lere karşı mücadelesi, destansı oldu. Şimdi o günlerde bir çözüm süreci vardı. 2014 Kurban Bayramı'na bir iki gün vardı. Ben bölgedeydim o zaman. Şimdi burada hukuki olarak teknik açıdan baktığımız zaman Demirtaş ve diğer milletvekillerine operasyon çekildiğinde dokunulmazlıklar anayasa değiştirilerek geçici bir maddeyle yapıldı ama geçmişe uygulandı. Halbuki hiçbir zaman anayasa değişiklikleri geçmişe şamil uygulanmaz.
Orada bir hukuk dışılık yaşandı.
Evet. Sonra bütün dosyaları topladılar Demirtaş'ın. Dosyasını Ankara'ya sürgüne gönderdiler. Onu da ta Diyarbakır'da alıp Yunanistan sınırındaki Edirne Fethi bir cezaevine bıraktılar. Düşünsenize kendisi cezaevi olarak Türkiye'nin o bir ucuna 4000 kilometre git gel yapan bir aile ziyareti, avukat ziyaretlerini düşün. Ve girdiği bütün davalardan üçünden tahliye oldu. Ve evet, tahliye olacakken Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin başkanı dedi ki ben bunun peşini bırakmayacağım dedi. Ama o sırada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'la ilgili bir karar vermişti.
Siz bu,
evet, bu Ekim olayı da bunun içinde.
Siz bu ara seçim tartışmasında arka planını anlatıyorsunuz değil mi? Hani nasıl bu açıma geliniyor?
Nasıl geliniyor? Evet.
Evet.
Şimdi çünkü Demirtaş Cumhurbaşkanı adayıydı. Evet. Öyle bir kere alacaksınız. Başkanıydı ama Cumhurbaşkanı adayıydı. İki dönem aday oldu. Şimdi burada tahliye etmemek için alelacele yeni bir soruşturma açıp yeni bir tutuklama verdiler. Buna da 6-8 Ekim olayları dediler.
Yani Kobani soruşturması dedikler.
Daha önce yapılmıştı. Yapılmış bir soruşturmaydı. Ahim davasında da bu var. Şimdi büyük daire muhtemelen çok yakında bir karar verecek. Ve burada AKP korona nedeniyle de artık ülkeyi yönetemez bir duruma geldi. Ekonomi iflasta. Dışarıda müthiş bir yalnızlık yaşıyor. Doğu Akdeniz'de macera arıyor. Libya'ya asker gönderiyor, arıyor. Suriye'de dahil yalnızlaşıyor. Bakın İdlib'de yalnızlaşmaya başladı.
Evet.
Rojava'ya saldırıyor. Kürtler statü edilmesin. Yetmiyor. Başur'da sürekli bir çatışma hali yaratıyor. Yani Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin topraklarında.
Evet,
bu da yetmedi. Kafkaslara bu sefer daldı. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını fırsat bilerek bir daha oraya müdahil oldu. Şimdi bütün bunlar olurken kendisinden de iki parti ayrıldı. Yanında kala kala anketlerde bile cılızlaşmış bir MHP küçük parti kaldı. Perinçek'i kaldı. Büyük Partisi gibi partiler kaldı. Şimdi bu çıkmazın içinde 2023'e kadar yönetmesi mümkün değil.
2023 normal koşullarda yapılması gereken
seçimdir.
Evet.
2023'e kadar ülkeyi bu şekilde getirme ve yönetme şansları yok. Niye yok?
Niye?
Ülke iflas etmiş. Dış maceralarla, savaşlarla trilyonlar harcanıyor. Meclis bunu denetleyemiyor. Dikkat edin. Yani Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Ermenistan, Karabağlar'da giden paraların haddi hesabı yok. Bu askeri harcamalar zaten denetlenemiyordu Sayıştay tarafından. En son büyük proje yatırımları da bu köyler, otobanlar, yollar, havalimanları var ya, onu da meclisin denetiminden çıkardılar. Bu bir yanıyla tüm Türkiye açısından. O bir yanıyla basını susturdular. İşte uçaktan vatandaşını atıp suç işleyen güvenlik güçleri yargılanacağına savcılar onları haber yapan, ortaya çıkaran, ödüllendirilmesi gereken gazetecileri tutukladı, soruşturma açtırıp.
Evet.
Ve bu kapsamda tek muhalefet, dinamik muhalefet olarak mecliste kendi karşısında gördüğü tehdit HDP'dir. HDP'yi ne yaparsa yapsın anketlerde %10'un üstünde çıkıyor.
Evet,
HDP'yi nasıl etkisizleştiririm? Çünkü HDP'nin oyu, daha doğrusu açık adını koyalım, Kürtlerin ve Kürtlerin, özgürlükçü Kürtlerle onların ittifak yaptığı demokrasi güçlerinin oyları önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini de meclisi de belirleyecek durumdadır. Yani böyle bir tarihi gücü var. Bu büyük
tekrardan
şey belediyelerde
görüyoruz. Yani diyorsunuz ki HDP oyları kilit Kürtlerine
parti,
oysa kilit konumda.
Şu an kilit parti, evet. Bakın o kadar milletvekili içeride. Her gün ceza veriyorlar. Her gün tutukluyorlar. Zaten Aysel Tuğluk Sabah Tunca cezaevindeydi. Kobani olayları nedeniyle tekrar bir tutuklama çıkarmak adaletin katli değil, dalga geçmektir. Bu AKP'lileşmiş, siyasallaşmış bir yargıdan bahsediyoruz. Talimatla çalışıyorlar. Tutukla tutukla. İtiraz et, et. Dava aç, aç. Ya şimdi sadece orada değil, Osman Kavala olayında aynı olay yaşandı.
Peki. Peki o zaman şunu sorayım burada. O zaman tabii bu ara seçimi biraz da erteleyelim. Sonraki sorulara doğru gidelim.
Önce ona, aslında ona götürüyor olaylar.
Evet, evet. O zaman Ankara'nın Kürt stratejisi ne sizce? Nasıl okuyorsunuz siz?
Şu an Ankara'nın Kürt stratejisi tamamen sindirme üzerinedir. Yani bir Sri Lanka modeli uygulamak istiyorlar ama ne Türkiye Sri Lanka'dır, ne Kürt halkı oradaki Tamillerin durumundadır. Orta Doğu'da bugün sadece Rojava'da 150 bine yakın silahlı gücü olan bir güç var. Irak Kürdistan bölgesel yönetimde 250 bin peşmerge var. Türkiye'de 25 milyon üzerinde bir Kürt nüfusu var. 6 milyon da oyu var. Şimdi sen bunu nasıl yok edebilirsin? Bunu yok edecek ne bir iktidar ne bir lider doğmadı, anasından doğmayacaktı. Bakın açık söylüyorum. Hiç kimse böyle bir yolla halkı sindireceğim, bastıracağım, ezeceğim. 21. yüzyılda Orta Doğu'da yaşayan 40-50 milyon nüfus olan İran'daki Kürtleri de sayarsak düşman stratejisi uygulayacağım derse iflah etmez. Yani ülkeyi savaşa götürür. Ülkeyi iç savaşa götürür. Ülkeyi perişanlığa götürür. Yurttaşlarını açlığa yoksulluğa getirir. Ülkeyi Suriyelileştirir. Ülkeyi Yugoslavyalılaştırır. Tıpkı Kralina bölgesinde olduğu gibi milisler orada başladılar katliama. Milislerden sonra ordu güçleri katliama başladı ve Yugoslavya ne oldu? kaç devlet çıktı? Hırvatistan'ı çıktı, en son Kosova'sı çıktı. Yani Bosna Hersek'i çıktı, bölündü. Şimdi
yani bu politika ülkeyi, bu
bir
politika
tek
ülkeyi...
doğru, evet, bir tek doğru stratejisi olabilir devlet iktidarların, yönetimlerin. Orta Doğu'da üç tarafı Kürtlerle çevrili. Bakın dikkat edin, üç tarafı diyorum. Hatta Laçin'e kadar giden, Laçin'den tut ta Antakya'ya kadar sınır boyunda Kürtler komşuların olarak.
Suriye,
sen Kürtlerle Orta Doğu'da stratejik bir birlik ve dayanışma içine girersen bu savaşları, iç çatışmalar durdurursun, barışı getirirsin, peki, ülke ekonomisi güçlenir, Türkiye'yi uçurursunuz. Siz çatışarak hem kendinizi, hem Kürtleri, hem demokrasi güçlerini ezerek çok büyük bir yanlış içinde bu iktidar. Siz, bu iktidar, evet, biliyor ki net olarak Cumhurbaşkanı 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Anayasa diyor ki iki dönem aday olanlar üçüncü kez olamaz. Ha, gücü yetiyor mu anayasayı değiştirme? Yetmiyor. MHP ile beraber yetmiyor. Bir dingil parti lazım. Yani istepne olmuyor. Bir dingil siyasi partiler lazım. O gücü tamamlayacak. Öyle bir gücü de bulamıyor. İYİ Parti ile flört etmeye çalışıyor Kürt düşmanlığını kullanarak. Bu da şu ana kadar iyi gitmiyor. Yani daha
tabii bu da ayrı bir tartışma. Bu da tartışılıyor, ayrı bir tartışma. Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacak,
olamaz,
tartışması.
Hayır,
siz
olamaz.
Net diyorsunuz ki olamaz mı?
Hayır, bu anayasaya göre olamaz. Ama bu anayasayı değiştirir der ki ben ölünceye kadar devlet başkanıyım, ayrı bir konu. Kenan Evren gibi kendini oylatır. Alır oyları hileyle, olur. Evet. Ama bu iktidar küçük ortağına da güvenmiyor MHP'ye. Bunun için kendi karşısındaki dinamik güç olan HDP'yi Kobani davasını büyüterek, çok fazla kişiyi sanık yaparak, büyük bir davaya dönüştürüp, zamana yayarak, tutuklayarak, davayla uğraşır duruma bırakıp, siyaset üretmemesi için eli kolu bağlansın diye böyle bir strateji geliştiriyor şu an. Yani HDP'ye yönelik amaç bu.
Yani
HDP'yi
amaç,
hareket edemez hale getirmek.
HDP'yi kapatmak değil mi amaç? Var mı?
Anayasadaki son değişiklikte kapatmak biraz zor. Bir de zaman alıyor. Onu kapatmadan Anayasa Mahkemesi yoluyla kapatma yerine fiilen çalışamaz duruma sokmak istiyor. Yani şu an yaptığı bu. Basın açıklaması yapacak milletvekili. Etrafını hemen özel timler, polisler sarıyor. Pandemi var. Yapamazsın. Ulan pandemi ise AKP'nin mitingi oluyor, düğünü oluyor, toplantısı oluyor, bilmem ne partisinin kongresi oluyor. Onlara korona pandemi yok. Ama HDP'lerin hepsinde,
evet,
Sakarya'da saldırıya uğrayan insanları ziyarete giderken bile önlerini kesip taziyelerini engellediler. Ziyaretlerini engellediler.
Ama İçişleri Bakanı
Van'da
Süleyman Soylu
taziyeyi engellediler, biliyor musunuz?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koruma ordusuyla ziyarete
gider. Koruma ordusuyla, özel acil ekipleriyle, güçleriyle, zırhlı araçlarıyla her yere giderler. Cudi Dağı'na da gidiyor çay içmeye. Önemli olan gitsen Cudi Dağı'nın bir köyünde, bir ev, köy evinde, normal bir köy evinde bir halkın arasında otur bir çay iç. Geç Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda bir çay halkla otur iç. Evet. Alırsın yanına korucuları, içebilirsin de. Yani önemli, ne yaparsanız yapın diyorum onlara. Burada %70'in üzerinde oy almış bir HDP var. HDP'nin kökleri artık tam toprağa tutunmuş. Böyle bir zeytin ağacı gibi. Bir çınar gibi. Yani artık onu söküp atmak insanların kalbinden mümkün değil. Çünkü üç kuşak burada siyaset gördü. Yani dede, baba, torun. Şimdi, evet, üç kuşak siyasetçinin oy verdiği bir çizgi, özgürlük çizgisini artık milletin kalbinden söküp almak mümkün değil. Ha, burada zaman zaman baskın seçim, nasıl yaparım hesabı içine giriyor iktidar, Cumhur İttifakı. Zaten Cumhur İttifakı dikkat edin, tipik milliyetçi cephe hükümetleri stratejisini uyguluyor. Irkçı, dinci, aşırı sağcı, milliyetçi, faşist bir ittifak ne yaptı? Türkiye'yi sağ ve sol kamplara böldü. Sağ ve sol çatışmasında 10 bin üzerinde genç öldürüldü 12 Eylül öncesi ve darbe sürecine. Şimdi de bu ittifak Türk-Kürt savaşı çıkarmak istiyor. Yani halkları birbirine kırdırmak istiyor. Yani, evet.
Bunu nasıl, nereden çıkarıyorsunuz?
Bütün saldırganlıkları öyle, adaletsizlikleri öyle. Yani şimdi helikopterden vatandaşını atacak, öldürecek, işkence edecek ama sesi çıkan ailesini susturacak, gazeteciyi susturacak, onu yazanları yasaklayacak, soruşturmaya gizli kararı koyacak. Bu sadece o değil. Ayhan Bilgen'i tutukluyor. Zaten Ayhan Bilgen o suçtan yargılanmıştı. AYM'den de tazminat almıştı Anayasa Mahkemesi'nden. Yani şimdi ne diye alıyorsun? Ne diye bütün Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarını aldınız? 4-5 tane kaldı zaten. 6 milyon seçmen oy kullanmış. Bütün HDP'li belediyelere kayyum atadınız. Üstelik meclis üyelerini de olağanüstü halde çıkarılan bir kararnameye dayanarak, meclisten çıkan kanuna değil, görevden alıyorsun. Yani diyorsun ki Kürt halkına, ben senin oy hakkını tanımıyorum, seçme hakkını tanımıyorum, seçilme hakkını tanımıyorum. Senin yurttaş olarak bu hakların yoktur. Ben seni ezerim, baskı uygularım, gelirim, marşlarla, kayyumla gasp ettiğim belediyede otururum. Orada kaldırımda da namaz kılarım. Yetmez bir de resimlerini, posterlerini asarım reisim. Ondan sonra da onların kuruluşlarına ne kadar Kürtçe yazı varsa, tabela varsa indiririm. Bütün kültür merkezlerini kapatırım. Bir kısmını da MHP gençlik kollarına, ülkücülere veririm. Yani bunun adı bir halkın onuru ve gururuyla oynamaktır. Bu çok tehlikelidir. Bu iktidar bakın Deva Partisi
psikolojik bir imha mı yaşanıyor?
Ama bir 21. yüzyılda bu mümkün değil. Yani istiyorlar 90'lardaki gibi basın olmasın, siyaset ses çıkarmasın, sivil toplum olmasın, ezelim, geçelim, yakalım, yıkalım, öldürelim, idamı getirelim. Mümkün değil. Ve bu koşullarda bir seçim yapalım, seçimi de işte militarist bir anlayışla sandıklara aynı Şırnak'ta zırhlı araçlarla seçime taşıdılar ya.
Evet.
Aynısını yapalım, seçimleri de zorbalıkla alalım. Şimdi bunu fırsatını kolluyor iktidar. Yani onun için bu iktidar her gün gündem yaratacağına, ben onun için diyorum, CHP'nin yapması gereken, ana muhalefetin yapması gereken bir şey. Ama maalesef pil taksan çalışmıyor mu ana muhalefet?
Evet.
Yani üzülüyorum, orada çok sevdiğimiz çok değerli insanlar da var.
CHP ne yapmalı? Bu Türkiye'nin bu karanlık tünelden, sizin tarif ettiğiniz bu karanlık tünelden çıkılması için ve bir iç savaşa doğru gitmemesi için CHP ne yapmalı?
Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Keşke bir kongrede genç, dinamik bir lider ve kadro sahibi olsaydı. Yani Kemal Bey kusura bakmasın, Kemal Bey'le yürünülmüyor. Oturuyor, bekliyor, iktidar yıprasın, ben kazanayım. Hayır, kazanamazsın. Böyle seçim alınmaz. Bunun örneği yoktu. Bakın, 2002 seçimlerinde mecliste 30 tane milletvekili vardı Refah Partisi'nin, işte AKP kurulmadan önce. Kök söktürdü koalisyon hükümetini. Onun üzerinden iktidar oldu. Güçlü bir muhalefetler. Biz HDP olarak mecliste 2007'de geldik, 20 kişiydik. 2008'de evet. 35 kişi olduk. Bağımsız milletvekili.
Bağımsız.
7 Haziran'da da 80 milletvekili olduk. Barajları yıktık, açtık. Neyle olduk biz? Güçlü bir parlamento muhalefeti yapıyorduk. Bir de parlamento dışı muhalefet yapıyorduk. Nevrozları milyonlara akıyordu. Yani hem barış, hem o demokratikleşme, hem Türkiye'nin önünün açılması için çaba gösteriyorduk. Ama bu bize yaradığı için çözüm süreci, barış olayı, demokratikleşme, iktidar bundan vazgeçti. 7 Haziran'da baktı ki çoğunluğunu kaybetti mecliste. Hemen gitti Bahçeli'ye sarıldı. Hemen ittifaklarını yaptılar. Onlar da dünden razı. Zaten barajı aşamayacak durumdaydı. 1 Kasım'da ittifak yaptılar, biliyorsunuz, geldi. Şimdi CHP ana muhalefetin içinden ben şunu söylüyorum. Yani şu an HDP'yi güçlendirmek lazım. Ben olsam CHP'nin içinden nasıl İYİ Parti 15 milletvekili verildi? Gitti. Yani İYİ Parti'nin önünü açmak için değil mi?
Evet.
Bence CHP'nin içinde de 10 tane milletvekili bu tutuklanan milletvekillerine karşı birlik ve dayanışmanın bir örneği olarak gider. HDP'ye katılabilir. Tabii.
Peki, niye? Bu neyi getirecek? HDP katılsa ne olacak?
Hayır. Şimdi taktiği söyleyeceğim.
Evet.
Örneğin Doktor Şeker muhteşem bir insan. Sayıyorum, çok insan var orada sayabileceğim. Gelirler HDP ile beraber, ittifakın bir modelidir bu. Ve 16 milletvekili boş, 14'ü daha boşaldığı zaman, 14-15, diyelim ki HDP'nin güçlü olduğu yerlerde boşalan üyelikler var. Boşaltırsınız, zaten dokunulmazlık ve cezalarla düşürülmüş yerler var. Ara seçime gidersiniz.
Bu konuyu net olarak anlatalım.
Net şu.
Dinleyicilerimiz olarak anlasınlar. Nasıl yani?
Yani bunu HDP de yapabilir. CHP'ye muhtaç değildir. Niye? 14 vekil. Zaten mesela Leyla Güven düşürüldü. Paris oğulları düşürüldü. Yakın zamanı söylüyorum. Bu Kobani olaylarından da düşürmeye çalışıyorlar fezlekelerle. Getirecekler. Kaldırmak için. Başka türlü düşürülmeler var. Amaçları var. Burada şöyle deniyor. Efendim meclisin istifaları kabul etmesi lazım. Hayır. 15 kişi istifa eder. Önemli yerlerden işte garanti kazandığımız yerlerimiz var yani. Değil mi?
Şimdi, evet.
Yani oraya Erdoğan bile aday olsa seçilemez. Yani garanti kazandığımız yer. Şırnak öyledir, Hakkari öyledir, Siirt öyledir, Batman öyledir, Diyarbakır öyledir, Van öyledir. Yani şimdi biz burada boşalttık, istifa etti. Ama meclis kabul etmiyor AKP'le.
Hasip Bey, bu nasıl mümkün oluyor? Önce
hukuki olarak açıklayayım.
Evet.
Çünkü milletvekili istifaları meclisin oluruna bağlıdır. Farz et ki istifa etti ve mecliste AKP'ler hayır dedi. 5 oturum gitmesin. Meclisin 3 düzüne göre 5 oturum gitmeyen milletvekilliği düşer. Bu da CHP bu yolu açabilir. Ve ara seçime gidersin bölgede. Bölgede operasyon yerine seçim havasına girilir. Bu bir yana. İkinci tokatı da şeyden yapıştırırsın. Bakın çok net söylüyorum. Bütün belediyelere kayyum atanmadı mı? Atandı.
6 belediye kalmış.
Hepsine atandı da kaldı. Neresi kaldı? Belde kalmış belde, zaten. Evet. Şimdi bütün eş başkanlar ve belediye meclis üyeleri istifa ettiği zaman 3 ayda yerel seçimlerin de belediye başkanı seçimlerinin de yapılması lazım. Tek şart bir seneden önce, yani seçimden bir seneden önce boşalması lazım. O da 3 ay içinde yapılır. Bu kayyumların ortadan kaldırmak için bu taktiği uygularını zaten kayyum gasp edip işgal edince sömürgeci valilerinden beter davranıyorlar. Bari bu taktiği uygulayıp, yani evet mahkemeye gidiyorlar, itiraz ediyorlar, haklarını arıyorlar. Görevden alınan başkanlar, belediye meclis üyeleri, ama zamanı yıllara yayıyorlar. Tabii seçime kadar gelecek, daha kararlar bile verilmemiş olacak. Çünkü o yargı AKP'nin yargısıdır.
Evet, bu kayyumlar için. Hasip Bey, ben tam olarak şeyi anlamadım. Bu ara seçimin tam olarak bir vatandaşın da anlayabileceği şekilde HDP ne yaparsa ara seçime gidilir. Yani şu anda durum ne yaparsa?
Çok net. HDP bir miktar milletvekili istifa edecek. Kürdistan'da, Türkiye'de, Doğu, Güneydoğu'da en az 10 tane şehirde seçime götürecek iktidarı, iktidarla da oynayacak.
Bir HDP'li vekil mi? Bir HDP'li vekil mi?
Şu hayır, an? Hayır.
Nasıl anlamadım?
Zaten epey düşen var.
Evet.
Ama şu an ara seçim için anayasa göre 14 milletvekilinin istifası yetiyor.
Evet.
Yani 14 milletvekili seçersin belli şehirlerden. Seçime girersin. O ara seçimde senin milletvekilliği düşürülen arkadaşların yerine de yenilerini seçersin. Anladınız mı şimdi ne demek istediğimi?
Evet.
Yani
biraz daha açarsanız.
Leyla Güven Akari milletvekiliydi.
Evet.
Ama düşürüldü mü?
Düşürüldü.
Ara seçime gidersen onun yerine de bir yenisini seçtirirsin. Paris oğulları öyle değil miydi? Diyarbakır'da.
Diyarbakır evet.
O da aynı şekilde onun hem istifa edenin yerine birisi gelecek hem o arkadaşlarının boşalan yerinden yeni bir arkadaşlarını getirecek.
Şu anda
evet. Yani 15 istifa vereceksin.
14 tane HDP'li vekil istifa verirse ara seçim gitmek zorunda
ara seçim zorunlu. O zaman 14 vereceksin. 30'la geri geleceksin. Nasıl geri geliyorsun biliyor musun? Senin düşürülen vekilliklerini tekrar kazanmış olan 14 belki 24 olacak. 10 fazla olacak. Belki 8 fazla olacak ama
o ayrı. Artırarak evet, geleceksin. Halkın takdirine bağlı. Peki iktidarın bunu önleme, yani bu ara seçimi yapmama durumu söz konusu mu? Hukuken...
Savaş çıkarırsa bir devletle savaş nedeniyle erteleyebilir bir müddet.
Hukuki olarak nasıl o?
Yani anayasaya göre yapmak zorundadır. Hiçbir engel yok. Ama savaş çıkarsa bir ülkeyle
seferberlik olağanüstü hal.
Diyelim. Savaş halinde seçimleri erteleyebilir. Başka bir erteleme şansı yok. O zaman da gündemi hep saldıran iktidardı. Seçime gidileceği için gündem yeni bir seçim havası yaratılacağı için ve bölgede aynı zamanda Kürdistan'da da bir referanduma dönüştürülebilir. Tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi KKTC seçimlerine müdahale ettiler.
Evet.
Para gönderdiler.
Evet, o ayrı.
Mafyayı devreye koydular ama evet. İstediklerini alamadılar. Şimdi de ne yaparlarsa yapsınlar Diyarbakır halkına boyun eğdiremezler. Şırnak, Hakkari, söyleyeyim size Van,
evet.
Batman, yani bunlara boyun eğdiremezler. Evet. O zaman ben 14'te istifa ederim. 24'te geri gelirim.
Peki şöyle diyeyim. Siz kayyumlar için kayyum atamalarında dediniz ki HDP'li eş başkanlar istifa ederse 3 ay içinde tabii. Seçime gidilmesi.
Artı belediye meclislerinin de belediye meclis üyeleri de istifa etmeli.
İstifa ederse.
Evet.
Bu ara seçim için süre nedir?
3 ay. O da 3 aydı.
3 ay.
Tabii. Yani
HDP'nin önünde bir yol var mı diyorsunuz? Böyle bir
al iki ikisi de yani şimdi mahalli seçimlerle genel seçimleri de bir arada yapabilirsiniz. Ayrı ayrı günlerde de yapabilirsiniz. Tabii bunu iktidar valiliğe boşaldığı zaman istifalar mesela belediye başkanları meclis üyelerinin istifası bildirimle sonuç doğuruyor. Yani ayrıca şeye gerek yok. Oylanmıyor yani.
Evet.
Milletvekilleri gibi değil. Boşaldığı zaman kayım sap gibi ortada kalıyor. Çünkü belediye başkanı istifa etmiş onun yerine gelmiş değil mi? Hemen 3 ay içinde seçim kararı almak zorunda. Olmasa HDP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurur der ki buralar boşalmış seçim kararı al. Bitti.
Evet. Peki, biraz da daha geniş bir toplumdan bakalım. Öcalan'a yönelik görüş yasakları devam ediyor. Malum hatırlarsanız İstanbul seçimleri öncesinde avukat görüşmeleri, yıllar sonra görüşmeleri izin verilmişti. Hatta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül o dönemde hukuk neyse onu yerine getiriyoruz. Hani ona bağlamıştı. Aslında bu görüş yasaklarının siyasi olmadığını söylemişti. Ama seçim kaybettikten sonra bu görüş yasakları tekrardan başladı. Geçenlerde bir telefon yasağı geldi. Bunu nasıl siz delebiliyorsunuz? Bu telefon yasağı hukuki dayanağı var mı?
Aslında bir şey söyleyeyim mi? AKP iktidarının ne kadar zayıf, korkak, zavallı olduğunu gösteriyor. Zaten 21 senede bir defa telefon hakkı vermişsiniz. Bir defa. Telefon yasağı koyuyorsunuz. 6 ay avukatlarla görüş yasağı. Zaten avukatlarla aileyle görüşmeyi engelliyorsunuz. Yani fiilen engel. Aylardır, yıllardır görüşme engelleniyor.
Evet.
Ve AİHM'e gidiyor, Spiti'ye gidiyor. Spit'in raporları var. Aslında şöyle bakmak lazım. İmralı'ya yasak, tecrit ve izolasyon direkt Rojava ile ilgilidir. Ve başvurudaki saldırılarla ilgilidir. Yani biliniyor ki hem Rojava'da hem başvuruda Öcalan'ın çok ciddi bir etkisi vardır. Ve baskı dozu artırıldığı her dönemde tecrit ve izolasyon devreye konulmuştur. Bunun hiçbir hukuku yoktur. Bunun hiçbir yasal nedeni yoktur. Bu tamamen siyasi, psikolojik ve topyekün bir saldırının parçasıdır. Öyle okumak lazım.
Yani sizin de bahsettiğiniz bu aslında aynı zamanda rejimin Sri Lanka modeli Kürtleri Kürt harekete imha etme durumu mu?
Aslında ona yani orada alınan karar imha, topyekün imha. Evet. Ama Türkiye'de ve Orta Doğu'da Kürtleri imha edecek bir lider daha anasından doğmamıştı.
Evet. Bu da ayrı
yani
tabii.
Kusura bakmasınlar evet, yani. Evet, hayır. Yani. Hiçbir parti, hiçbir iktidar Orta Doğu'da bundan sonra 21. yüzyıldan sonra Kürt halkının her yerde statüsü konuşulacak. Çünkü Orta Doğu'da diğer halklarla en iyi iletişimi ve yönetimi Kürtler kurdu. Mesela Erbil'e gidiyorsunuz. Türkmenler 8 parlamenterle bir bakanla temsil ediliyor. Türkmence resmi dildir. Ne bileyim Ezidiler, Süryaniler, Erbil'sinin ayrı kontenjanları var. Arapça resmi dildir. Kürtçe resmi dildir. Yani şimdi Rojava'da da kantonlar kurulduğu zaman oradaki güç durumlarına göre Ermeniler, azınlıklar, Süryaniler, Aleviler, yine şeyde Kerkük gibi yerlerde Şiiler. Yani bunlar Kürt yönetiminde birlikte yönetiyorlar, birlikte seçimlere giriyorlar. Evet. İşte Türkiye'deki iktidarları korkutan budur. Çünkü Kürtlerin hem demokratik bir ülke olma hem de yaşadığı topraklarda gaz ve petrol vardır. Hem Rojava'nın olduğu alan gaz ve petrol kaynaklarıyla doludur. Zaten Amerikalıların oraya oturmalarının bir nedeni bu. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi başvuruda ise Türkiye sınırına yakın çok ciddi gaz ve petrol yataklarında AKP iktidarıyla ortak şirketlerin oradaki yönetimle yaptığı anlaşmalar var. Orada gaz petrol aramaları var ve oradaki gaz petrola da el koymak misafirine gittiler. Bunlar hemen kaymakamlık diye bir tabela astılar. Kürtçeyi yasakladılar. Yani gitmişsin devletin bir şehrini işgal ediyorsun. Dilini evet. Yasaklıyorsun, tabela asıyorsun.
Evet.
Aynı şeyi Rojava ve başvuruda yapmak istiyorlar.
Bu da tabii, evet.
Buna
bu da tabii
Kürt halkı bir süre, izin vermez.
Bir politika ve
bir vermez, usul. İzin vermez asla. Hem kendi toprağına, hem zenginliklerine, hem tarihine, hem kültürüne sahip çıkabilecek mücadele deneyimi de olan bir Kürt halkından bahsediyoruz artık. Rojava'da
aslında evet.
Öyle. Rojava da 150 bin kişilik ordu nasıl oluştu?
Evet. Tabii. Aslında özetle çözüm aslında bu şekilde güvenlik konseptiyle savaşla, imha
olmaz. Bakın,
değil. Barışla.
Çözüm şöyle olur. Yani bu konsept
artık toparlarsak son soru olarak
soru şu. Evet, çözüm
son.
Şöyle olur.
Evet.
Ya Tony Blair gibi gelirsin parlamentoda adam gibi çözersin. Budur.
CHP'nin söylediği gibi.
Ha, Tony Blair'la İra görüştü. Hayırlı cuma denedi. En son içerideki siyasi tutsakları bırakılmasıydı. Onu da sağladılar. Hayırlı cuma ve şu an parlamentoda.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.